Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bugün Kırk Ambar'da iki meseleyi konuşacağız kıymetli dinleyiciler. Birisi ilk bölümde aydın meselemiz. Biz bunu çok konuştuk. Münevverlerimiz, işte aydın meselesi. Firari aydın hocam. Şimdi siz firari, mumya, memur ve sivil diye bir dörtlü tasnife tuttuğunuz aydın kavramını. Biz sizinle firari aydını çok konuştuk.
Konuştuk, evet, doğru.
Şimdi diğerlerini mumya, memur ve sivil. Evet. Bu tanımlamalar neleri içeriyor? Onları konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Evet, konu aydın ve münevverlerden açılmışken geçtiğimiz hafta vefat eden İlber Ortaylı'yı da konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Siz onunla ilgili İstanbul Fikriyatı'nda bir yazı kaleme aldınız. İlber Ortaylı işte tarihçi, münevver ve melami.
Evet.
Sizin bir ziyaretinizde melami meşrep olduğunu ifade etmiş. Belki o ziyaretinizden, hatıranızdan da bahsedersiniz. Ona binaen siz o yönüne de bir parmak basıyorsunuz. Şimdi hocam bizim düşünce günlüğünü, Kırk Ambar'ı takip eden kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyomuzun dinleyicileri bilir. Biz çok konuştuk bu meseleyi. Biz aydını, münevveri, işte düşünceyle, okumayla ve yazmayla ilgili adam, kişi olarak
modern dönemi biraz
modern dönemlerde
beraber
bugün belki beraber akademisyenlik çıkan. De değil mi hocam, akademiyayla da ilintili bir kavram olduğu aydın ama aslında daha bağımsız,
daha serbest
ama bir şekilde hocam
akademisyen olabilir de olmayabilir de
yani mesela basın dünyasında, medya dünyasında yer alabiliyorlar ya da o şekilde görünür olabiliyorlar bazen gazeteci ya da televizyon programlarıyla görünür halde olabiliyorlar ama biz biliyoruz ki bu insanlar toplumsal meselelere, işte siyasal gidişata karşı toplumu bir şekilde bilinçlendiren, bu konuyla ilgili bazen hükümetlere yol muhalefet göstermeye
eden,
çalışan,
bazen
muhalefet eden, eğer kendisinden, zihninden, köklerinden, yetişme tarzından emin olduğumuz bu münevverlere ve aydınlara karşı da biz pür dikkat dinliyoruz. Yani acaba ne söyleyecek, ne yazacak, ne konuşacak diye böyle hepimizin takip ettiği münevverler, aydınlar var.
Evet.
Siz diyorsunuz ki kadim zamanlarda daha çok edip tipiyle ortaya çıktı bunlar diyorsunuz. Nasıl bir tekamül oldu hocam bu bizim toplumumuzda? İlk biz münevver olarak biliyoruz, sonra işte aydın oldu, bu aydın kavramsallaşmasıyla ortaya çıktı. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Daha sonra işte bu firari aydın kim, mumya aydın, memur aydın, sivil aydın, siz tam ne kastediyorsunuz ve bugünkü iz düşümleri, bunların neler, bunları konuşuruz. İlber O Hoca ile ilgili de mesela memur aydın
memur
diyorsunuz
aydın
siz
diyorum,
biraz. Onu böyle memur olarak nitelendiriyorsunuz.
Evet.
Buyurun hocam.
Şimdi tabii münevver kavramı da aydın kavramı da modern dönemde ortaya çıktı. Matbuat kültürüyle beraber gazeteler çıkınca, mecmualar çıkınca, yeni mektepler kurulunca orada yetişen ve farklı konularda bilgi sahibi olabilen, mesela Ahmet Mithat Efendi bu açıdan çok önemli bir figür bizde.
Evet.
Ahmet Mithat Efendi uzun süre gazete çıkarıyor, mecmua çıkarıyor, hikaye yazıyor, roman yazıyor, toplum bilgilendirici, bilimle ilgili kitaplar yazıyor. Aynı şey Namık Kemal için de geçerli. Şinasi için de, Tevfik Fikret de,
Mehmet Akif Ersoy,
Filibeli Ahmet Hilmi.
Evet.
Bunlar daha çok münevver vasfıyla öne çıkan insanlar. Alim vasfıyla değil. Fakat bunlar bir yönüyle aslında geçiş dönemini anlatıyorlar. Edip yönleri var. İslam toplumlarında daha çok münevverden önce edipler vardır. Arifler vardır, alimler vardır.
Evet.
Alimler daha çok ihtisas sahibi olan insanlardır. Edipler ise edebiyatla ilgili bir usubu var, dille ilgili bir anlatım tarzı var. Ama birçok şeyi bununla anlatıyor.
Evet.
Yani aşk meselesini, Allah meselesini, hasret meselesini. Efendim, dolayısıyla bu ediplerimiz yüzyıllarca toplumu aydınlatan çok önemli figürler olmuşlar.
Yani ediplikte asıl olan üslup.
Yani, orada evet, edebiyatla evet. ilgili usup önemli üslup orada. Önemli.
Bazen hocam yani alim bir kişi ulaşamayabilir de değil
kesinlikle.
Mi? Bu üslup ortaya çıkmamıştır.
Çıkmayabilir.
Yani geniş halk kitlelerine, tabii, insanlara ulaşamayabilir, yayılmaz.
Ama bazı alimlerimizin ediplik yönü de var. Yani tasavvuf alanında özellikle meşgul olan alimlerimizde bu yön çok gelişiyor. Tasavvufta biliyorsun çok güçlü bir edebiyat var. Yani şimdi Mevlana'ya baktığımız zaman Mevlana hem ulema yönü olan bir insan hem ediplik yönü olan bir insan.
Evet.
Bu tür insanlar daha azdır. Veya işte Eşrefoğlu Rumi'ye baktığımız zaman aynı şeyi söyleyebiliriz. Yunus Emre öyle bir şey. Ya Bursevi'nin bir usubu var elbette, bir ediplik yönü var ama Bursevi ağırlıklı olarak alim bir insandır.
Evet.
Yani bunun gibi farklı farklı alimlerimiz var. Farabi daha çok işte felsefeyle iştigal eden, efendim Kınalızade dediğimiz zaman alim olan evet. bir insan aklımıza gelir. Modern dönemde münevver ortaya çıkıyor. Çağdaş dönemde münevver ortaya çıkıyor. Artık edipler yanında ilk Osmanlı'nın son yüzyılında edipler var. Ediplerden münevverliğe doğru bir dönüş var. Mesela Peyami Safa'yı düşünün. Peyami Safa aynı zamanda çok iyi bir romancıdır yani.
Evet.
Ama gazete yazılarını da yazan birisi. Mehmet Akif Ersoy büyük bir şairdir. Ama toplum meselelerini yazan birisi aynı zamanda.
Evet.
Bunlar yeni münevverlerdir. Münevver sınıfını meydana getiriyorlar. Toplumu aydınlatıyorlar. Dünyadaki gelişmelerle ilgili, insanlıkla ilgili, doğrulukla ilgili, hakikatle ilgili, Allah'la ilgili daha geniş kitlelere ulaşan şahsiyetler. Bir de bunların farklı alanlarla ilgili bilgileri var. Siyasetle ilgili, efendim toplumla ilgili, edebiyatla ilgili,
sosyolojiyle ilgili,
ilahiyatla ilgili, evet. sosyolojiyle
bazen
ilgili.
Bazen mühendis olabiliyorlar
evet.
hocam.
Evet, mühendislerden de böyle çıkanlar olabilir. Yani şimdi Filibeli Ahmet bunu çok iyi temsil eden bir tip.
Evet.
Ya edebiyatla ilgili yazıları var, çalışmaları var, sosyoloji var, ilahiyat var, felsefe var. Değil mi? Çok kapasitesi geniş bir edip. Bir münevver tarzı.
Dil biliyorlar
şimdi,
çoğu.
Dil biliyorlar başka dillere aynı hakimler. Şekilde. Dolayısıyla münevver yeni bir şey. Sonra gazetelerin yaygınlaşmasıyla beraber bu işte aslında entelektüelle burada münevver birbirine yakın duran şeyler. Bugün de mesela televizyonlara, gazetelere baktığımız zaman münevver vasfıyla entelektüel vasfı olan insanlarla karşılaşıyoruz. Böyle insanlarımız da var. Bir entelektüel düzeyde yazıyor, onunla kamuoyunu üretmeye çalışıyor, bilgilendiriyor, yorumluyor, aydınlatmaya çalışıyor. Münevver genel olarak modern dönemde doğan bir şey. Gazete ve mecmuayla yükselen bir olgu. Mesela Aydınlar ve İsimler eseri var.
Sabri Ülgener'in.
Önemli bir eser. Evet. Sabri Ülgener önemli bir münevverimiz ve aynı zamanda bir akademisyen, yani akademisyen de münevver olabiliyor ama evet. her akademisyen münevver olamaz.
Evet.
Yani usup meselesi, kamuoyunu etkileme meselesi, geniş bilgi ufkuna sahip olma meselesi.
Evet.
Yani sosyolojiyi bitiriyor ama insan diyelim sadece sosyoloji alanıyla sınırlı. Daha akademik çalışmalar yapıyor, spesifik çalışmalar. Ama kimi sosyologlar da daha bir toplumu genel olarak kucaklamaya yönelen bilgiye sahip olabiliyor.
Evet,
birikime
evet.
sahip olabiliyor. Evet. Bunu toplumun meselelerine transfer edebiliyor, aktarabiliyor, yorumlayabiliyor. Farklı bir şey. Bu siyaset bilimcide de görülebilir, ilahiyatta da görülebilir, diğer alanlarda da. Şimdi Türkiye münevverleriyle tabii çağdaş dönemde öne çıkmaya çalıştı. Alimler daha arka plana geçti. İkisini birlikte yapanlar da var elbette. Akademisyenler de sınırlı dünyaları içinde yaşamaya çalışıyorlar. Hani dördüncü kuvvet basındır diye bir şey vardı eskiden.
Medya.
Şimdi medya diyoruz.
Evet. Mass medya kuvvet. Diyorlar hocam.
Evet. Şimdi bu tabii yani Peyami Safa, Mehmet Akif Ersoy, Yakup Kadri, Ahmet Hamdi Tanpınar,
Kemal Tahir,
Nurettin Topçu. Düşünün bunlar
Cemil Meriç
köşe yazarlığı yapmış insanlar.
Ha evet onlar öyle.
Şimdi bakın bu ya, önemli bir şey.
Tabii.
Bu köşe yazarları bu müktesebatlarıyla ne yapmışlar? İnsanlarımızı aydınlatmışlar. Onların kullandığı kelimeler, onların sahip olduğu müktesebat, bilgi, donanım, düşünme, felsefe, ilahiyat. Onunla güncel meseleleri konuştukları zaman insanlarımızın aydınlanma düzeyi nasıl olur? Bugün hep şikayet ediyoruz ya gençlik şu bu. Bugün medyada diyelim hızlı tamamen tüketime yönelmiş ve sürekli bir düşüncesi olmayan.
Malumat fırış hocam hepsi.
Malumat fırış olan.
Evet.
İstikrarlı bir düşüncesi olmayan. Bugün bir şey söylüyor yarın başka bir şey söylüyor. Bununla toplum aydınlanabilir mi?
Çok.
Aydınlanamaz bununla toplum.
Evet. Çok toplum, yüzeysel bilgiler.
Hocam toplum sadece medya ile mi aydınlanıyor? Ama toplum medya...
6 işte saat televizyon seyrediyor hocam bu
olur,
insanlar.
Televizyon olur.
Tabii.
Yani tartışma programları var, belgesel programları var, köşe yazarları
evet.
var. Dolayısıyla evet yeni duruma uyum sağlamak için belli bir popülerliği kanıksayabiliriz, meşru görebiliriz. Ama Türkiye o kadar çok yoğun bir propaganda ve popüler kültüre bürünmüş ki... Avrupa bile öyle değil. Yani Avrupa'nın Guardian gazetesine bak, The Times'a bak.
Tabii.
New York Times'a bakın. Ciddi ciddi yorum yazıları
evet.
var. Evet. Değil mi?
Tabii. Hatta bizim burada ya bunlar çok sıkıcı gazeteler. Ne bunlar? Evet. Denecek gazeteleri bak, basıyorlar hala.
Bu evet yani bizimkiler işte buna bizim şey prim vermememiz lazım.
Bizimki İngilizlerin sana döndü hocam.
Buna prim vermemek lazım. Usubu olan. Fikri olan, ışığı olan, nuru olan insan topluma konuşacak, yazacak, topluma hitap edecek. Bunlarla olmazsa siz efendim sel önündeki şey var ya toplanan şeyler.
Kütük gibi.
Onları alıp milletin önünüze koyarsanız bu millet aydınlanmaz. Bu millet bilinç sahibi olmaz.
Evet.
Bu millet %100 herkes entelektüel olsun diye bir beklenti yok elbette. Ama sonuçta aydınlatan kişiden... Etkilenen ve kendince belli bir düzeyde ibret alan, ders alan, hikmet alan insanlar her zaman vardır. Onlara dokunmak önemli.
Evet.
Onlarla bir toplum zaten
doğru.
varlığını sürdürür.
Hocam şimdi...
meseleye gelelim.
Bizim çok az vaktimiz var. Aslında biz bu konuyu belki de daha da geniş konuşacağız. Bu dört aydın tipine de bir girizgah evet. yapalım mı? İsterseniz böyle kısa birkaç dakikayla.
Evet.
Mesela Firari... Aydın'la
onu çok neyi? Konuştum.
Evet, yine de hocam bir hatırlatalım. Yani tamam. Firari Aydın, biz yani mahallesinden kopmuş, camiasından, toplumdan kopup böyle aslında derin bir yalnızlık yaşayan
evet.
Aydın tipini kastediyoruz değil mi hocam?
Yani bu
tüm değerlerden uzaklaşmış
değerlerinden,
biraz
mahallesinin sosyolojisine, camiasından
zihnini belki kiraya vermiş.
Evet, ülkesinden evet. tamamen kopmuş. Batı'ya kaçan, Moskova'ya kaçan, ne bileyim Arabistan'a
Amerika'ya kaçan.
Amerika'ya kaçan. Kimsenin
evet.
Arabistan'a kaçtığı yok.
Kaçtığı yok. Keşke biraz
İnsanlar
kalsın.
Avrupa'ya ve Amerika'ya kaçıyor.
Evet. Aslında en tehlikeli tiplerden birisi bu değil mi hocam?
Yani bu şimdi
yani
burada...
Yani topluma en yabancı aydın tipi Firari Aydın.
Tabii yabancı topluma. Yabancılaşıyor. Farklı bir zihne sahip oluyor. Yani toplumda farklı zihne sahip olabilirsin ama... Toplumun realitesinden, kültüründen, değerlerinden tamamıyla kopmak çok farklı bir şey yani.
Hocam şöyle,
bu kendi,
artık Rusya'ya kaçan vardı belki 60'lı, 70'li, 80'li.
Eskilerde
şu an,
tabii.
Şu an Rusya'ya kaçan da yok. Aslında
yok.
Hepsi batıcı bu tipler.
Tabii
değil mi hocam?
Bu Firari Aydınlar batıcı. Bir de bizim kendi içimizde son dönemde muhafazakar camianın içinde diyelim firari eden aydınlarımız var. Bunlar daha çok seküler mahallelere gidiyorlar ve gittikleri mahallelere de geldikleri mahalleleri kötüleyerek ayakta kalmaya çalışıyorlar. Hazin
evet.
bir durum
evet.
tabii yani.
Evet.
Hani elbette muhafazakar bir mahalleyi beğenmeyebilirsiniz ama gidip yeni seçtiğiniz mahallede de ayakta kalmak için
toptan bir kötüleme, genelleme.
Evet, toptan reddetme,
reddetme kötüleme söz konusu.
Onu itirafçı aydın pozisyona itiyor.
Evet. Bir de mumya aydın var
mumya
hocam.
Mumya aydın, bu da tehdit edici bir şey. Bu çok dar bir zihin.
Evet.
Tamamen dogmatik bir zihin. Düşünmez. Zihni açık değildir. Yorumlamaz. Şematiktir, kalıpsaldır. Her şeyi ayet gibi okur, ayet gibi beller. Ya ayet vahiy, ona teslim olursun, inanırsın mutlak. Yine de Allah diyor ki düşünün diyor yani. Bunlarla ilgili de düşünün diyor.
Evet.
Değil mi? Tefekkür edin. Şimdi toplum meselelerinde, siyasi meselelerde, kültür meselelerde tamamen kalıplarla, kalıplara inanarak hareket ediyor, davranıyor.
Bu mumya aydın mesela hocam, mahalle olarak dersek, yani muhafazakar mahalleden mi daha çok çıkar, işte diğer seküler
iki yerde
mahalleden
de çıkıyor,
iki taraftan da çıkar değil
iki
mi?
İki yerde de çıkıyor. Yani bizim muhafazakar mahallede tamamen geleneği mutlaklaştırıp gelenekçilik de yapan, mesela tamamen geleneği mutlaklaştırıp her çeşit ihyaya, ıslaha,
tecdide
kapalı olan. Mesela böyle,
yani biraz böyle
kafalar, zihinler
evet,
var.
Modern dünyayı bir yok sayma, değil
yok
mi hocam?
Sayan,
yani tabii. Bir veri olarak bile kabul etmeyen.
Literal okuma yapan.
Evet.
Benzer şey batıcı aydınlarda da var. Seküler
evet.
mahallede de.
Evet.
Onlar da yine bir takım kişileri mutlaklaştırıyorlar. Yarı tanrısal bir hava veriyorlar. Mesela İslam'a karşı, kendi kültürüne karşı tamamen kapalı oluyor.
Yani Kemalizm de çok mumya aydın üretti değil mi hocam?
Evet, maalesef. Yani evet. Kemalizm'de, batıcılarda sadece Kemalistler değil. Yani diyelim çok aşırı liberal olan, bütün varlığı Avrupa'dan ve Amerika'dan ibaret gören batıcılar da,
ya da bu
Kemalist değiller ama
hocam, yeni bir
onlar da şey, mumyacı bir zihin yani.
Scientistler çıktı böyle, asır bilimselci, pozitivist.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet,
bu da aslında
tabii,
mumya yani zihninizi mumyalıyorsunuz yani.
Çünkü
pozitivizmin perspektifi dışında bir şey üretemiyorsunuz, düşünemiyorsunuz.
Düşünemiyorsunuz. Oraya kapıyorsunuz.
Evet.
Başka bir şey anlamaya çalışmıyorsunuz. Ya bu Müslümanlık nedir? Bu bizim toplumumuzda annemin babamın dini. Yüzyıllarca bu coğrafyada yaşamış. Bunu bir anlamaya çalışalım. Hani inanmayabilirsin ama bir anlama. Mumya zihnin bir anlama derdi yok.
Evet.
Tamamen ya reddeder, tamamen mutlak inanır.
Bir de memur aydınlar var hocam.
Memur aydınlar var. Memur aydın da şu. Kendi varlığını tamamen merkezin beklentilerine, siyasetine, egemenlerin taleplerine göre şekillendiren aydındır.
Yani biraz
özerk değil,
devletin
değildir.
İdeolojik aygıtlarının
parçası,
iktidarın tabii. Kültür projelerinin uygulayıcısı.
Tamamen teslim olan,
evet.
Kendi fikri, düşüncesi olmayan, onun içinde şekillenen,
evet.
Onun içinde zihni çekişlenen bir kişi memur dediğimiz zaman. Memur
şey de aydın. Yani
mesela Fali Rıfkı Atay,
evet,
bir memur aydındır. Mesela daha günümüzü söylemeyelim, şehirler
evet.
Olur diye. Böyle yani Ankara'nın habitusunda, pratiğinde yetişip Ankara'daki iktidar kim olursa olsun tamamen onun söylemiyle bütünleşip onun dışına çıkmayan, kendisine
hocam,
ait bir inisiyatifi olmayan zihniyete
evet.
Memur.
Bu biraz bizim devlet yapımızdan da kaynaklanıyor değil mi hocam? Çünkü Türkiye'de yani devlet her şeyi, statü veren, işte güç veren, maaş veren,
maalesef,
şöhret
evet,
veren.
Çok doğru.
Ve böyle kamusal temsiliyeti de veren bir yapı.
Bir yapı tabii.
Yani bugün
ondan,
hocam çok kabul
kesinlikle.
Etmesek de hani bizim aydın tipi bence
realite
bugün,
bu yani.
Üniversite akademisyenlerle çok temsil ediliyor.
Evet.
Yani o akademisyenlik payeleri değil mi? O statüler.
Tabii.
Doçentlikler, işte doktoralar, profesörlükler
tabii.
Hepsi bu
tabii.
Devlet eliyle verilen statüler.
Tabii. Çok
dolayısıyla
doğru.
Sanki
öyle.
Bu da arttı bizde yani. Bu
yani
memur
bu
aydın
evet, devlet zaman
çok
zaman
yaygınlaştı.
Çok yaygın. Yani devlet Türkiye'de nedense çok beka korkusu var devletin. Bir türlü muhalefete, sivil muhalefete iyi bakmıyor. Dolayısıyla aydınları bol bol besliyor. Her şeyi o veriyor. Dolayısıyla aydınların var olma sosyolojisi zemini yok yani.
Evet. Ve bu, siz de hep diyorsunuz hocam, bu memur aydın için düşünce aynı zamanda bir iktidar meselesi. Yani tabii, düşüncesini de iktidarda olmasını istiyor.
Yani bu çok önemli.
İktidarla temsil edilsin istiyor.
Hani elbette bir ülkede devlet olmadan olur mu? Olmaz. İktidar olmadan olur mu? Olmaz. İktidar evet, da olacak, devlet de olacak, siyaset de olacak. Ama bir münevverin işi temelde düşüncedir. Düşünce yerine iktidar olmayı, egemen olmayı, siyaseti koyarsa o memur bir aydın olur artık yani. O düşünceyi temel almaz. Düşünceyi bile iktidar sahipleri, egemen olanlar ne istiyorsa ona göre bilim çalışması yapıyor. Ona evet, göre sempozyum yapıyor. Ona göre dergi çıkarıyor. Burada bir şey olur mu? Bir aydın inisiyatifi olur mu? Bir evet, düşünce olur mu? Olmaz evet, yani.
Hocam yani, ilk bölümü biraz açtık. Son olarak evet, bir sivil aydını konuşacağız. Hem sivil aydını hem bir memur aydın tiplemesi olarak İlber Ortaylı'yı kısa bir ara verelim. Ardından konuşalım isterseniz. Değerli dostlar, Erkam Radyo'da Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından sivil aydınları konuşacağız ve İlber Ortaylı'yı konuşacağız efendim. Görüşmek üzere. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programı devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde aydını konuştuk. Münevverleri, aydınları konuştuk. Ergün hocamızın bir kategorisi var aydınlarla ilgili. Bunlar işte firari aydın, mumya aydın, memur aydın ve sivil aydın diye. Hocam, ilk bölümde bu üç aydın tiplemesini konuştuk. Neleri evet, temsil ediyor, özellikleri ne bunların? Bir de yani sivil aydın tanımlamanız var sizin. Bununla tam olarak neyi evet, kastediyorsunuz?
Sivil aydın aslında...
Ya da en makbulü de sivil aydın mı oluyor?
Yani evet, ben öyle görüyorum. Sivil kelimesi bizde pek sevilmiyor yani, ama başka ne kelime bulabiliriz? Bu muhteva önemli.
Bizde çok sivil kelimesi çok aşırı bir bağımsızlık.
Evet. Aslında öyle bir şey değil yani, sanki
oluşturuyor hocam. İnsanların zihninde böyle bir her şeyden bağımsız,
egoist, narsist bir şey yani.
Yani belki hani muhafazakarlar, dindarlar açısından da ya çok dini İslam'ı da referans almadan da mı konuşan adam bu sivil adam? Böyle bir sanki benim açımdan
yani
en azından...
Yani bu son yıllarda böyle oldu evet, da normalde öyle bir algılayış yoktu tabii.
Neyi kastediyorsunuz
yani
hocam?
Yani veya doğrusunu söylemek lazımsa şudur. Bununla kastettiğimiz sivil aydın aslında daha özerk olan, özgür düşünebilen, düşünürken de kafasında belli bir takım otoriteler, çevreler, baskılar hissetmeyen kişi demek. Burada işte düşünceyi merkeze alır, bilgiyi merkeze alır, toplumu aydınlatmayı önemser, merkeze alır, kalkıp ajans kurma peşinde, para kazanma peşinde, bürokraside bir yere gelme peşinde koşmaz.
Yani o zaman devletin yani, veya hükümetlerin sözcüsü değil.
Değil yani.
Yani devletle ama, mesafeli, hükümetle mesafeli.
Bu mesafe şu anlama gelir, karşı olma anlamında algılamayalım yani. Bir hükümet elbette der ki bir sivil aydına, sizin önemli görüşleriniz var, sizinden yararlanmak istiyoruz. Ama kişi o hükümetle, o iktidarla, o egemen olanlarla, ya bunlar daha çok şundan hoşlanır, dolayısıyla ben de bunu söyleyeyim, bunu yazayım, böylece onlar da benim beklentimi karşılasınlar. Bu zihinsel tutum içinde olursa bu sivil bir zihinsel tutum değil. Ama yok yani, ben bir takım önemli düşüncelere sahibim ve bundan yararlanmak isteyen toplum da olabilir, devlet de olabilir, cemaatler de olabilir, başka kesimler de olabilir. Onlar da yararlanmak istiyorlarsa elbette onlarla paylaşılır, onlarla konuşulur, onlara yardımcı olunur. Yani sivil aydın kendi başına yarı tanrısal bir varlık değil ki, mutlak bir varlık değil ki, toplum içinde yaşıyor. Bir devletin hakimiyetine yaşıyor. Yeryüzünde devlet olmayan bir toprak parçası var mı? Yok. Ama burada kastettiğimiz yani bağımlılık ilişkisinin olmaması daha çok. Tamamen o angaje ilişkilerin olmaması, tamamen şartlanmış ilişkilerin olmaması. Kişinin bilgiyi üretirken, okurken, yorumlarken, dergi çıkarken, yazı yazarken genel hakikate uygun yazması, doğruya uygun yazması, milletin genelini düşünerek yazması, adaletle mesela
Batı'da var mı hocam böyle yazması. Tipler?
Böyle insanlar var elbette. Mesela Jean-Paul Sartre böyle bir adamdı. Ve Jean-Paul Sartre mesela Ali Şeriat'ın de sevdiği, beğendiği, Ali Şeriat'ı destekleyen bir
hocam,
kişi.
Hocam aynı adam.
Evet. Bir dakika bitireyim.
Buyurun.
Aynı adam mesela Frantz Fanon'un kitabına
evet.
ön söz yazmış, takdim yazmış bir adam. Aynı adamın evet hataları var.
Ya aynı
Filistin
kişi
konusunda.
Yani şöyle hocam.
Doğru tutum takınamamış.
Bu yani 1960'lı yıllarda Fransızların ünlü bir gazetesi.
Birçok kişi var
mesela
Batı'da.
Orada bu Jean-Paul Sartre'ın da olduğu bir grup.
Evet.
İşte şeyle ilgili bu cinsel özgürlükle ilgili
evet.
filan.
Evet, evet.
Sayfa boyu makale şeyler
doğru.
ilanlar vermişler. Yani her türlü sapkınlığın da
tamam.
Serbest bırakılmasına
doğru.
dair. Yani bu tür
Hayır,
her
bu
şeyden
bakın şu var.
Bağımsız olarak da olmak ya mümkün mü? O yüzden soruyorum yani.
Tabii ki yani bakın
çünkü
mutlak.
En tehlikelisi hem en güzeli bu gözüküyor sivil aydın olmak
evet,
ama bir
elbette.
Taraftan da her şeyden bağımsızlaşmak insanı da mutlak düşüncesini bir mutlak güç haline getirip
yok. Şimdi
hadsizleştirir mi?
Yok, mutlak şu yani insan mutlak anlamda Allah gibi bağımsız olamaz ki yani. Sonuçta bir aileyle yaşıyorsun, bir sokakla yaşıyorsun, bir apartmanla yaşıyorsun. Bir devletin kimlik kartını üzerinde taşıyorsun, bir şehirde yaşıyorsun, bir dille yazıyorsun, bir dille düşünüyorsun. Dolayısıyla bir dünya içinde varsın. Bir sosyal varlık alanı içinde varsın.
İşte yani
ama
hepsini
burada
görmezden gelme ve
değil,
inkar söz konusu
bu
olabilir
değil.
Mi?
Sivil aydın şudur. Düşünürken kendisini bir sınıfla kayıtlamamak. Fakirlerin sözcüsü olmak. Zenginlerin sözcüsü olmak. Hayır. Aydın hakikatin sözcüsü olur. O hakikate zenginler ters hareket ediyorsa onu eleştirir. Fakirler de ters hareket ediyorsa onu da eleştirir. Aynı şekilde devlet konusunda da anarşistler devlete tam karşıtırlar. Sivil aydın bir anarşist değil. Devleti reddeden birisi değil. Sivil aydın kendi kafasını satmamış adamdır. Kafasıyla özgür adamdır. Kafasıyla özerk bir adamdır. Elbette mensup olduğu devlete de katkı verebilmeli. Ama dediğim gibi bağımlılık hissetmeden, oradaki beklentiler içine girmeden, bir siyasi partinin de görüşlerini aydınlatması için yardımcı olabilir. Bir cemaate de katkı sağlayabilir. Bir toplum herhangi farklı kesimlerine. Bu tür ilişkilerin olması normal bir şey. Bu ilişkiler niteliği önemli.
Evet.
Özerk olmak diyoruz.
Anladım.
Bağımlı
hocam, peki
olmamak, kafasını satmamak.
Evet.
Ondan sonra bilgiyi ve fikri birinci derecede iş benimsemek.
Evet.
Yani kalkıp bir profesör, yazar, köşe yazarı, kitapları var. Belli bir kamuoyunda entelektüel diye, aydın diye nam salmış. Gidip Ankara'da, tamam mı, iş kovalıyorsa bu sivil aydın değil.
Hocam bu arada şunu da sorayım, sizin evet. ifadeniz bunlar.
Olmayız yani. Çünkü
diyorsunuz ki İslamcı akımın demokratik, özerk ve sivil arayışı içinde duran aydınlar.
Evet.
Neoliberal olmakla suçlanarak milliyetçi, muhafazakar bağlama çağrıldılar.
Evet.
Ya da bu çağrıya göre uyum sağlamayanlar toplumsal rollerini oynama imkanlarından yoksun bırakıldılar
aynen
diyorsunuz.
Aynen öyle. Öyle
bu,
oldu.
Bu ciddi bir eleştiri hocam.
Tabii çok ciddi bir öz eleştiri ve çok doğru. Biz 90'larda çıkardığımız dergilerde Kitap Dergisi, Bilgi ve Hikmet, Yeni Zemin, Sözleşme bu tür nehirde.
Bunlar tamamen bu, özerk ve sivil anlayışla arayış içindeler mi?
Evet öyleydiler. Sonra yani bunlar karşılıklı yani sadece maksat iktidarı, devleti, egemenleri
peki hocam o zaman
değil,
da ama hani muhafazakarlar ve dindarların hükümet bazında diyorum, bir iktidarı yoktu. Yani şu an muhafazakar ve dindarların ya da kendilerini muhafazakar ve dindar olduklarını söyleyenlerin bir iktidarı söz konusu.
Evet.
Bu iktidar varken ve kendileri de işte dindar, muhafazakar olduğunu söyleyen aydınlar bu hükümet, devlet, iktidar ilişkilerinden tamamen bağımsız olabilirler mi? Bu mümkün mü?
Bak, tamamen bağımsız ayrı. Ali Bey, şu olabilir. Yani 90'larda insan haklarını savunuyorduk. Demokrasiyi savunuyorduk. Özgürlüğü, hukuk devletini savunuyorduk.
Şimdi savunmuyor muyuz hocam?
Şimdi bunların çoğuna karşı bir mesafe var. Mesela o zaman Erbakan'ı
ya da hocam o zaman belki daha çok insan hakları ve özgürlük meselesi vardı.
Buyurun. O zaman rahatlıkla Erbakan'ı eleştirebiliyorduk. Mesela cemaat ve siyasi parti bir olmamalı diye 94'te yazılar yazdım ben. O zaman rahatlıkla Fethullah Gülen'in yapısını eleştirebiliyorduk. O zaman rahatlıkla dolayısıyla iyi tarafları da söylüyorduk. Ve bunları söylediğimiz için de kimse bizi tehdit etmiyordu. Kimse bizi dışlamıyordu. Bizim de çok büyük beklentilerimiz yoktu. Düşünmek, okumak, yazmak en büyük hayallerimizdi. Ama ciddi bir saygınlığımız vardı. Yeni Şafak gazetesi 20 bin satıyordu, 25 bin satıyordu. Orada ilk yazanlardan biriyim ben çıktığından itibaren. Ama bütün Türkiye'de Yeni Şafak gazetesinin entelektüellerine, düşünen insanlarına büyük bir saygı vardı. Bugün bu zemin yok. Böyle tamamen cemaatlerin dergileri var. Cemaatlerin dergilerini anlıyorum. Onlar daha çok hayır faaliyetlerini yapıyorlar. Kendi tasavvuf anlayışlarını anlatıyorlar.
İnsanları ahlaka, hayra,
evet,
dine, Allah'a çağırıyorlar.
Toplumun genel problemleri var, genel sorunları var. Onları tartışmak, onlar üzerine fikir üretmek, bilgi geliştirmek, yorum yapmak. Bu konuda özerk, özgür zeminler yok. Tamamen hükümetin ile etkileşim içinde olan vakıflar var, üniversiteler var, onlarla yürütülüyor. Bizim bu aydın grupları, ben de köşe yazarı oldum yani. Ben kendimi hayır yüceltmek için demiyorum. Bu bizim sorunumuz. Köşe yazarları oldular büyük gazetelerde ve bunlar o özelliğini kaybettiler. Son 7-10 senede özellikle bu daha çok somutlaştı. Çünkü son 10 sene Türkiye daha güvenlikçi politikalara yöneldi. Bu güvenlikçi politikalar çerçevesinde bazı hukuk ilkelerini çiğnendi. Bazı hukuk ülkeleri çiğnendi. Kendi aramızda özel olarak konuştuğumuzda da arkadaşlarımız demokrasiye pek şey bakmıyorlar yani. Demokrasi işte Amerika diyelim İran'ı işgal ediyor. İşte bak demokrasi budur diyorlar. Böyle bir şey var. Dolayısıyla bunlar bir de neoliberal olarak suçlandılar. Bu İslamcılar neoliberal oldu. Bu suçlamayla yeniden milliyetçilik yükseldi. Türk milliyetçiliği yükseldi. Kürt milliyetçiliği yükseldi. Bu İslamcı aydınlar da önemli ölçüde bu milliyetçiliklere savruldular. Daha ümmet temelinde duran, daha özgürlük ve özerklik temelinde durarak duruşunu sürdüren az ekmeğe, az maaşa, az makama yani bu kesimin de psikolojisiyle, sosyolojisiyle ilgili bunu tercih etmediler. Yani hepimiz alt ve orta sınıftan gelen insanlarız bu şehire, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e. Buradan bu çalışmalara girdik, katlandık, katıldık. Bir sürü de engellemeler yaşadık. Üniversitelere alınmadık, dışlandık vesaire. Bu psikolojileri de düşünmek lazım. Böyle bir yaralı aydın kimliği ortaya çıktı.
Belki bir de bunu yazmak lazım.
Evet,
hocam.
Yaralı aydın kimliği olarak ortaya çıktık. Ama evet. Yeni kuşak da, sana onu da söyleyeyim.
Evet.
Yeni kuşak yetişen yazarların hiç böyle ideal midal dertleri yok. Bir an önce meşhur bir yazar olmak, bir an önce çok okunmak, bir efendim
zamanın ruhu herhalde hocam bir de bu.
Yani zamanın ruhu
bir,
mu?
Bir şöhret çağında yaşıyoruz. Meşhuriyet yani, çağı diyorlar.
Şöhret her dönemde
meşhurlar
istemiş.
Çağı. Bakın, ama daha kolay, hızlı meşhur olunabiliyor hocam.
Bir
şimdi.
Dergi Türkiye Günlüğü, Mustafa Çalık Allah rahmet etsin. Mustafa Çalık
biliyorum
Ankara'da
Türkiye
yaşıyordu.
Günlüğünü. Evet.
Ama Mustafa Çalık hiçbir zaman memur münevver olmadı. Bir münevverdi Mustafa Çalık. Türkiye Günlüğü hala çıkmaya devam ediyor.
Evet. Güzel bir dergi.
Ha, bugünkü o dergi de bir memur dergisine döndü. Yani bakanlık yaptı, uyum sağladı, bilmem ne. Şimdi onlar çıkarıyor. Fakat biz Bilgi Hikmet'i çıkardığımızda İslami kesimin en önemli entelektüel platformlarından birisidir. Ahmet Şişman destekliyordu. Şişmanlar sermayesi iki yönde önemliydi. Bir, Ahmet Şişman münevver bir tüccardı. İki, Şişmanlar sermayesi Özal'la beraber gelmişti. Dolayısıyla daha özgür ve özerk katkılar sağlıyordu. Bizlere o dönemde dergiler çıktı. İlk Yeni Şafak çıktı. Ahmet Şişman rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Ondan sonra iş çok değişti. Farklılaştı. Bilgi Hikmet yok bugün. Böyle bir dergi yok. Büyük sermaye gruplarıyla çıkan ve dolayısıyla büyük sermayenin hükümetlerle, devletle büyük iş yapan insanların varlığı hep kafamızda düşünerek
şöyle de bir şey
yazıların
yok.
Yazıldığı medyamız
hocam,
var.
Öyle yani.
Ya bu bir itiraftır.
Evet ama şu da var.
Öz eleştiridir. Bu bir samimiyettir yani.
Yani bilgi
ve Cemil Meriç diyor ya itiraf evet. Samimiyettir yani. Bu bir samimi olarak
tabii
konuşuyoruz burada.
Tabii artık çok sermaye birikimine falan da gerek yok. İşte hocam siz de yazıyorsunuz İstanbul Fikriyatı.
Biz şimdi ona başladık yani çok şükür.
Bir akşam kurulabilecek bir platform.
Tabii şimdi böyle imkanlar
yani
var.
Yani bence böyle de çok fazla
tabii.
Merkez olmayan ama çok böyle temsiliyeti de çok olan internet üzerinde bu web üzerinde de çok fazla böyle
tabii.
Yazılar da yazılabiliyor. Ulaştırmak
tabii,
da kolay.
Diyorsunuz.
Bence
doğru
şu an irade yok dediğiniz gibi şöhret var, para evet. Arayışı var.
Düşünce
yoksa
arayışı
fikir
yok
işçiliği
yani.
Yapılsa, zihin
tabii.
İşçiliği yapılsa 80'li 90'lı yıllara göre çok daha insana
İmkanlar
içi,
çok.
İmkanlara
çok
ya, düşünebiliyor musunuz? Bir akşam yazdığınız bir yazı yüz binlerce kişi tarafından görülebiliyor.
Çok doğru.
Yani o açıdan da böyle
yani
imkanlar var.
Yani biz burada
var.
Okuduğumuz makaleler 8-10 bin kişi okuyor. Yeter bu benim için. 8-10
evet.
Bin düşünen bir makaleyi okuması.
Çok iyi.
Ve biz bu dergiyi İstanbul Fikriyatı 8 aydır çıkarıyoruz. Ay bir editöre para veriyoruz. Toplam giderimiz 50 bin lira civarında.
Evet.
Aylık yani. Mütevazi bir şey.
O
ama
basın
çok
paraları
şey.
Yok hocam. O basın matbaa
evet,
paraları
yok.
Evet.
Dolayısıyla ama insanın gönlü istiyor. Yani bu ülkede münevver iş adamları da olsun. Mesela burada yazan arkadaşlarımıza telif de ödeyelim.
Evet.
Onlar da motive olsunlar.
Doğru.
Düşünen insanlar destek gördüğünü hissetsinler.
Doğru.
İltifat. Yani ne,
marifet iltifata
tabidir
diyorlar.
Marifet
tabidir
diyoruz ya.
Doğru. Hocam süremiz az bir zamanımız var. Biz İlber Ortaylı'yı da konuşacaktık. Bir 5-6 dakika bir konuşmuş olalım hocam.
İlber Hoca'yı şimdi, daha geniş konuşalım. Geniş konuşmayı hak eden bir insan.
Hocam bence bir 6-7
evet.
Dakikamız var. Bir girizgah yapalım.
Girizgah
eğer
yapalım.
Bitmezse konuşuruz.
Tamam.
İlber Ortaylı Hoca vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ve Fatih Camii Hazresi'ne defnedildi.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet'i seviyordu, iltifat
evet.
Ediyordu.
Evet.
Onun türbesinin de olduğu Hazre'ye de defnedildi. Kamuya mal olmuş, kitaplar, makaleler yayımlamış bir kişiydi. Eleştirenler de oldu. Vefatından sonra
olacak,
ama
tabii ki.
Toplumun hani genelinde bir kabul tabii. Görmüşlüğü vardı. Belki bu
tabii.
Medyadaki görünürlüğü işte kendisini sürekli ya ben ateistim inanmıyorum diyen işte o Celal Şengör ile filan
evet.
Çok program yapmaları belki işte Fatih Altaylı ile görünür olması sürekli muhafazakar kesimlerde bazı
herkes,
eleştirilere sebep
yani,
oldu.
Muhafazakarlar da öyle bir mahalleye çekildiler ki 10 sene önce öyle değillerdi yani. Evet.
Ne dersiniz hocam? Siz diyorsunuz ki bir tarihçiliği vardı. Bir münevverliği vardı diyorsunuz. Onu biraz memur aydınla
evet,
nitelendiriyorsunuz.
Evet.
Bir de Melami tarafı. Siz bir galiba evinde ziyaret ettiniz.
Evet. Evet.
Kendisinin
aslında,
Melami meşrep olduğunu söylemiş. Yani ne dersiniz tarihçiliği, münevverliği ve bu Melami meşrep Ortaylı ile ilgili neler
evet.
Söylemek istersiniz?
Tarihçiliğini konuşalım. Yani İlber Ortaylı çok yönlü bir şahsiyetti. Ben açıkçası onu yüksek lisansa başladığım 88 yılında kitaplarını okumaya başladım. İmparatorluğun
en uzun yüzyılı.
83'te basılmıştı.
Evet.
İlk baskısıyla almıştım.
Onu aşamadı sonra, diyorlar hatta akademik olarak.
Doğru falan. Diyorlar bence de İlber Ortaylı'nın.
Sonra daha çok popüler tarih kitapları yazdı.
Evet, en iyi kitabı o. O kitap şu açıdan önemli. Neden önemli? Bir 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesini bütünsel olarak açıklayan, yorumlayan bir metin olduğu için önemli.
Evet.
İkincisi Rusya'dan ilginç örnekler veriyor. Mesela Rusçası çok iyi. İlber Ortaylı ile aslında yakından tanışan, hatta elini verdiği kişiyle yakından tanışıyorum. Onunla konuştuğumuzda, daha sonra yazımı gönderdik, konuştuk. İlber Hoca'yı aslında Rusçası çok iyiydi, Latincesi çok iyiydi.
Diyor. Evet.
Diğerleri öyle biliyordu ama böyle çok akıcı şey değildi diyor.
Yani Fransızca, Almanca ve İngilizce
onlar
de
çok öyle söylüyor. Şey değil. Evet. Biliyor ama yani böyle konuşup
evet. Bilmem
ne düzeyde. Ama asıl Latincesi ve Rusçası çok iyi. Annesi bir Rus, Rusça alanda uzman. Hatta evet. Sopayla öğretmiş yani.
Evet.
Bazı konuşmalarda da diyor bana zorla öğretti diye.
Evet.
İlber Ortaylı tabii bu tarihçiliği üzerinde duracak olursak. Sonra o Alman nüfusu kitabı da önemli
evet.
bir kitap. Sonra Osmanlı'da mahalli idarelerle
ilgili. Biri herhalde var. Doktora tezi, biri doçentlik tezi.
Evet, sonra Osmanlı'da aile çalışması var.
Evet.
Yani bunları okudum ben. İlber Hoca'yı öteden beri önemsiyordum.
Evet.
Çünkü ideolojik tarih yapmıyordu. Böyle resmi bir ideoloji tarihçiliği yoktu onda.
Evet.
Tarih çalışmaları çok iyiydi o zamanlar. Sonra o tarih çalışmaları popüler kişisel gelişim gibi kitaplara döndü.
Evet.
Yani bu işte Osmanlı Barışı, Mustafa Kemal, diğer birçokları var. Hatta ben birisini aldım, okuyamadım, bıraktım yani. Ha bir de onun İstanbul'dan Sayfalar güzel.
Evet. Ya az iyi bir seyyah hoca aynı zamanda
evet,
hocam.
Evet, iyi bir seyyah. Yani. O İstanbul'dan Sayfalar evet. da hoş bir kitap. Diğer kitapları yani çok şey kitaplar. Bizim için, bizim biraz daha okuyan, düşünen insanlar için.
Tabii özellikle 2000'li yıllardan sonra
değil,
medyada
ama
görünür olduğu için dil de
evet.
yarı akademik, popüler akademik bir dile doğru kayıyor hocam.
Tabii hocanın şu yeteneği var. Yani şimdi münevverlerin, entelektüellerin bir yeteneği de şu. Bazılarının, İlber Hoca'nın daha yüksekti. En karmaşık sorunları, konuları basitleştirerek transfer eden ve insanlara sunan bir yeteneği
evet.
vardı. Mizah yeteneği var. Yani efendim belki tartışacağız işte. Diyelim ki Filistinliler arsalarını satıp paralarını yediler. Yerine diyor ki işte topraklarını sattılar.
Ya Filistinli dendiği zaman akla topraklarını satan adam gelirdi diyor.
Hayır şunu söylüyor.
Evet.
İlgi çekecek. Topraklarını sattılar, sonra Beyrut ve Kahire pavyonlarında çiğnediler. Şimdi bunu söylediğin
evet.
zaman bu halkın çok dikkatini çeker.
Evet.
Ya böyle bir yeteneği vardı.
Evet.
Mizah katarak.
Ama bu konulardan da çok eleştirildi işte.
Çok eleştirildi. Haklı. Çünkü o araştırma var. Bilimsel
evet.
araştırmayı
tabii.
ben de okudum. %1 civarında yani Filistinlerin
ve bir kısmı topraklar. Hristiyan Araplar.
Evet. Yani bu nedenle Filistinlere
yani o toprakları
çok büyük
satanlar.
Haksızlık yapılan
evet, evet.
bizim Ege'de topraklarını
ve şimdi dememesi lazımdı.
Dememesi
belki
lazımdı.
Yani bu
şık değil.
Şık değil bu Gazze
evet.
saldırısından
orada
sonra
yanlış
denmemesi
yaptı.
Gereken bir şeydi.
Şu var yani bizim böyle insanları mutlaklaştırma gibi garip bir tarafımız var. Biz tarihçi deyince kendimize kurşun olarak görüyoruz. Yani tarihle ideolojimizi kuruyoruz Türkiye'de. Kemalistler de bunu yapıyor. Biz muhafazakarlar da bunu yapıyoruz. Şey bunu aşmıştı. İlber Ortaylı, Halil İnalcık, ondan Kemal Karpat.
Kemal Karpat.
Bu tarihçilerimiz bunu aşmıştı. O nedenle önemli insanlardı bunlar.
Evet.
Fakat Kemalizm meselesine gelince Karpat Hoca hariç diğer ikisi farklı davranıyordu. Çünkü İlber Ortaylı da dil, tarih, coğrafyada okumuş.
Ankara Siyasal'da okuyor hocam.
Sonra da orada okuyor.
Evet. Tarih okuyor.
Halil İnalcık da orada. Dil Tarih Fakültesi, Dil Tarih Coğrafya
orada
Fakültesi.
Bir Kemalizm yüklemesi almışlar.
Tabii. Zaten o okul onun için kuruluyor ve onların kuşağı ciddi anlamda onun içinde yetişiyor.
Evet, evet. Hocam ve biraz süremiz kısaldı da.
Evet.
İsterseniz ben haftaya da yine konuşmaya devam edebiliriz.
İlber Ortaylı önemli.
Yani bir ziyaretiniz olmuş sizin
evet.
İlber Ortaylı'yı.
Onu konuşmayalım evinizde. Da tarihçiliğini devam ettirelim.
Birkaç dakikamız var hocam.
Tamam tarihçiliği evet. üzerine konuşalım.
Buyurun.
Şimdi İlber Ortaylı arşivlere çok rahat girebiliyor. İlber Ortaylı'nın Latincesi var. Latince bilmek önemli.
Evet.
Neden? Osmanlı'ya ait çok değerli, çok önemli arşivlerin bir kısmı Venedik'te. Venedik arşivi diyorlar. Bizi Heybeliada'ya götürdüler. Heybeliada Ruhban Okulu'na gezdirmeye götürdüler bir ara. Kütüphanesine indik. Kütüphanesinde yani çarpıldım ben mesela. Devasa Latince bir kütüphane var Heybeliada Okulu'nda. Evet. Şimdi Osmanlı'ya ait bu arşivlere giren birisiydi hoca. Dolayısıyla tarihçi ve zeki bir adamdı. Deha düzeyinde zekası olan birisiydi. Bu çalışmalarıyla İlber Ortaylı dünya çapında bir Türk tarihçisi olabilirdi. Bir Brodel gibi, bir Hobsbawm gibi. Bu böyle birisi olmaması için hiçbir eksikliği yoktu bence.
Bir de resmi tarihe zekası de vardı. Hiçbir zaman şey vermiyor, prim vermiyor hocam.
Yani
değil
öyle
mi?
Resmi yani tarih.
O Osmanlı, Osmanlı düşmanı
onu da yapmadı,
yapmadı yani.
Tam tersine
yüceltti.
İlber Hoca Cumhuriyet'in yani bu laik elitleri, şehirli elitleriyle Osmanlı'yı barıştırdı bak.
Evet.
Hiçbir muhafazakar bunu yapamazdı. Ne Kadir Mısıroğlu bunu yapabilirdi, ne Mustafa Armağan yapabilirdi, ne efendim Danişment yapabilirdi, ne Yılmaz Öztun'a yapabilirdi bunu, ne de başka bir tarihçi. Ama İlber Ortaylı bunu başardı.
Yani İlber Ortaylı tabii o belki seküler, kemalist kesimlerin de kendilerine yakın bulduğu, sözüne dikkat kesildikleri bir tarihçiydi.
Evet, yani bu adam ideolojik
ve onların dediler. Dediğini de vermedi hocam hiçbir zaman onlara.
Vermedi,
yani
yok.
Osmanlı'ya tutup küfretmedi, sövmedi.
Yok, yapmadı onu hiçbir
çoğu
zaman.
Çoğu zaman objektif değerlendirmeler ve bazen de böyle çok popüler yüceltmeler de yaptı.
Yaptı. Fatih ile ilgili önemli şeyler
Abdülhamit
söyledi.
Abdülhamit Han'la ilgili
öyle.
Sultan Vahdettin'le ilgili.
Evet, kesinlikle o çok önemli bir şey. Bir de hocanın merkez bağımsız bazı makaleleri var. Mesela laiklikle ilgili var, tarikatlarla ilgili var. Onlar da önemli. Yani İlber Ortaylı gibi Ankara siyasaldan, dil, tarih, coğrafyadan, seküler bir kesimden gelen bir tarihçinin hakperest böyle metinler yazması bilimsel olarak değerli, önemli. İnşallah onlar da kitaplaştırılır. Onları da okuruz. Onlar daha değerli makaleler. Hoca tabii yıllardır çalışmış. Böyle elit bir aileden geliyor. Oturacağı doğru düzgün bir ev yok. Bir tane kızı var ama insan biraz daha rahat yaşamak ister. 2012 yılında popüler tarihçilik yaparak bu şeyini karşılamış oldu hoca. Yani bu beklentisini diyelim.
Paraları popüler
belki
tarihten kazandı.
Evenişer de görülebilir. Evet. Evenişer görmediğimiz, keşke hoca zamanı daha fazla bilimsel metinler üretmeye harcasaydı, dünya çapında bir tarihçimiz olsaydı, bu bizi daha çok sevindirirdi.
İşte bu
Allah rahmet
eylesin. Ekonomik olarak değil mi, bağımsız olmak? Biz ekonomik bağımsızlığı eleştirdik hocam da burada.
Evet.
Daha doğrusu diyelim bir takım imkanlara erişmek.
İmkanlar tabii.
Bu yani ilmi çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda insanın biraz maddi imkanlarının olmasının da önemi ortaya çıkıyor.
Ya elbette, yani münevver demek hiçbir şeyi beğenmeyen, hayatı kendi başına yaşayan, fil dişi kulesine yaşayan bir insan değil.
Evet.
Hayat içinde olan insan olursa hayatı daha iyi tanır. Burada insanın varlığının önemsenmesi, yani bizim İmam-ı Maturidi diyor, yani bilgiye, doğru bilgiye varmak için diyor, ikbalinizi, menfaatinizi, çıkarınızı ve diğer şey, nefsinizi bunları dışarıda bırakacaksın diyor.
Evet.
Yani bizim imamımızın yöntemle ilgili söylediği temel ilkeler münevverler için de geçerli.
Evet. Hocam süremiz bitti. Bugün biraz geniş bir zaman kullandık. Radyomuzun izniyle diyelim. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Değerli dostlar, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.